Ayrım 19. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 175. Afrika'nın geniş ovalarında yüzlerce mil boyunca uzanan, zengin ama kuzuların otladığı çalılıklar hariç, halen kıraç olan topraklardan geçtim. Çalılıklar oldukça iri olduklarını düşündüğüm kuzuların uzun bedeninin geçebileceği aralıklardaydı. Yani kısacası herkese yer vardı. Bu kadar çok boş sahanın olduğu bu yerlerde kök salma arzusunu neredeyse benimsemek üzereydim. Ama orada kalıp ağaç dikmek ve sebze ekmek yerine Alfred tersanesinde beni bıraktığım günkü gibi sapasağlam bekleyen spreye döndüm. Teknem ve donanımını değişik limanlarda herhangi bir bekçi koruması olmaksızın günlerce bırakmama rağmen nasıl olup da çalınmadığını soranlar çok oldu. Olay şundan ibaret, Spray pek nadiren hırsızlar arasına düştü. Keeling adalarında, Rodriguez'de ve bunun gibi pek çok yerde kapının kilidine Hindistan cevizi lifinden bir iki telle yaptığım uydurma bir düğüm tekne sahibinin evde olmadığına işaretti. Ve tekneyi meraklı bakışlardan dahi korumaya yetiyordu. Ne var ki memleketime yakın büyük bir adaya geldiğimde yeniden sağlam kilitlere ihtiyaç duydum. Limanda kaldığım ilk gece normalde her zaman güvertede açıkta bıraktığım şeylerin hepsi adeta teknenin üzerinden dalga geçmişçesine yok olmuştu. Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nden Amiral Sir Henry Rawson ve ailesinin yaptığı nazik ziyaret, Spray'in Ümit Burnu'ndaki sosyal ilişkilerinin sonuncusu oldu. Daha önceleri Güney Afrika gemi filosunda görev yapmış, şimdi ise Büyük Channel donanmasının kumandanlığını yapan amiral, ufacık Spray'e ve kendisinin de yabancısı olmadığı Hornburnu açıklarından nasıl geçişine çok büyük ilgi gösterdi. İtiraf etmeliyim ki komuta sahalarımız arasındaki büyük farklılığa rağmen Amiral Rawson'un soru sorma eğiliminden sonsuz keyif aldım. Özellikle bazı önerileri son derece faydalıydı. 26 Mart 1898'de Spray keyifli ve faydalı bir zaman geçirdiği uzak mesafeler ve temiz hava ülkesi Güney Afrika'dan yelken açarak ayrıldı. Buharlı römorkör Tigre onu Alfred tersanesindeki her zamanki yerinden çekerek yedekledi ve yola çıkmasına yardımcı oldu. Ne var ki yelkenleri azıcık dolduran hafif sabah esintisi römorkör yedekleme halatını bıraktıktan hemen sonra tamamen kesilince Masa Dağı ve Ümit Burnu'nun yüksek tepelerinden oluşan manzaranın karşısında gelen yüksek soluganların üzerinde sallanıp durduk. Bu müthiş manzara bir süre için monotonluğu hafifletmeye yardımcı oldu. Eski dünya gezgini denizcilerden biri, sanırım Sir Francis Drake idi, bu büyüleyici tepeleri ilk gördüğünde "Bütün dünyayı gezdim ama böyle güzel bir şey ve böylesi müthiş bir burun görmedim" diye şarkı söylemiş. Manzara gerçekten de müthişti ama hiç kimse manzara seyretmek için rüzgarsız denizde sallanıp durmak istemez. Ben de ertesi gün gelecek rüzgarın müjdecisi olan dalgaları görünce pek mutlu oldum. Akşama kadar kanatlarını büzmüş tembel bir kuş gibi oturan Spray rüzgarın gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Bütün gün teknenin etrafında oynaşıp duran kocaman gözlü fok balıkları ile vedalaştıktan sonra arkamızdaki en yüksek dağın tepesi de yavaşça ufalarak kayboldu. Etrafımızdaki panoramik manzara artık yerini eve dönüş yolunun ışığına bırakmıştı. Günde 150 mil yapmaktan çekinmeyen yunuslar ve buna benzer diğer balıklar günlerce yol arkadaşlığı yaptı. Güneydoğudan esen rüzgar gayet uygundu. Bu sayede ben gece gündüz Cape Town'da verdikleri kitapları okurken Spray'de en iyi hızıyla hiç şaşmadan rotasında ilerleyip durdu. 30 Mart günü bu sayede çabucak geçti. Tam açlığı, rüzgarı ve dalgaları unutmuş, her şeyin yolunda olduğunu düşünerek kendimi okumaya vermişken, birdenbire havuzluğa boşalan bir dalga sululuk yapıp içeriye kadar girdi ve okumakta olduğum kitabı ıslattı. Belli ki yelken küçültme vakti gelmişti, yoksa Spray rotasından kayabilirdi. 31 Mart'ta Güneydoğu'dan esen sert rüzgar sabitleşti. Ben Stevenson'ın nefis kitabı Inland Voyage'ı okurken, sloop tek camadanlı ana yelken, tam açık flok ve de Vay Lima bambusuna bağlı kontraflok yelkeniyle yoluna devam ediyordu. Yine her zamanki gibi fazla yalpalamadan sakince gidiyor, sadece arada bir etrafında sıçrayan 1000 adet yunus eşliğinde bembeyaz dalgaların arasında öne doğru zıplıyordu. Artık denizin ilginç müdavimlerinden eski arkadaşları uçan balıkların arasındaydı. Dalgaların içinden ok gibi fırlıyor, soluna kadar açık kanatlarıyla rüzgarda zarif kavisler çizerek ilerliyor, ardından hassas kanatlarını ıslatmak ve uçuşu tekrarlamak üzere dalgaların tepesine dokununcaya kadar alçalıyorlardı. Böylece bütün gün boyunca eğleniyorlardı. Okyanusta geçen parlak bir günde olabilecek en mutlu görüntülerden biri bu ilginç balıkların hiç bitmeyen uçuşuydu. Böyle bir denizde insan kendisini yalnız hissedemezdi. Üstüne üstlük bir de okuduğum nefis maceralı kitaplar manzarayı daha da bir zenginleştiriyordu. Aynı anda hem Spray'deydim hem de Aretusa'da, Oise'deydim. Böylece milleri hızla yutup giden Spray, neredeyse farkına bile varmadan geliveren 11 Nisan tarihine kadar her gün gayet güzel yol yaptı. O sabahın erken saatlerinde çok nadir bir kuş olan sümsük kuşunun sanki beni dışarı çağıran haşin gaklamasıyla uyandım. Adeta kaptan ufukta kara göründü anlamına gelen bu tanıdık sesi duyar duymaz kendimi havuzlukta buldum. Gerçekten de sabahın alacakaranlığında yaklaşık 20 mil uzakta beliren San Helena adasıydı. İlk tepkim, denizin ortasından ne kadar da ufak bir nokta demek oldu. Aslında 9 mil uzunluğunda ve de 2823 feet yani 860 metre yüksekliğinde bir adaydı. Hemen kilitli dolaptan bir şişe porto şarabı çıkardım ve görünmez dümencim Pinta'nın dümencisi şerefine kocaman bir yudum çektim. Bölüm 19. Napolyon'un sürgün olduğu ada. İki söyleşi, büyük çiftlik evinin hayaletli odasında misafirlik. Tarihi Longwood'u ziyaret, kabuklu kahve ve kabukları ayıklamak için bir keçi. Spray'in hayvanlardan yana şansı yok. Küçük köpeklere karşı ön yargı. Bir sıçan, Boston örümceği ve de yamyam cırcır böceği. Ascension adası. Yaklaşık öğleye doğru Spray Jamestown'da demirledi ve tüm ekibi ada valisi ekselansları Sir R.A. Sterndale'e saygılarını iletmek üzere karaya çıktı. Vardığımda ekselansları bu aralar buraya pek fazla dünya gezgininin uğramadığını söyledi ve beni çok samimi bir şekilde karşıladı. Seyahat hakkında söyleşi yapmam amacıyla önce Jamestown halkı için Garden Hall'da, daha sonra ise ekselansları ve garnizon subayları ile arkadaşları için büyük çiftlik evinde, 1-2 mil içeride bulunan tepedeki vali malikanesinde birer toplantı ayarlamıştı. Değerli konsolosumuz Bay Poole Chateau'da beni diğerleriyle tanıştırdı ve her tanıştırdığında bu deniz kurdunun bir Yankee olduğunu eklemeyi de ihmal etmedi. Spray'in ekibi vali tarafından krallar gibi ağırlandı. Büyük çiftlik evinde 1-2 gün kaldım. Ekselanslarının emri üzerine uşak tarafından malikanedeki odalardan batı odası dedikleri pek de tekin olmayan bir odaya yerleştirildim. Adeta bir prens gibi. Daha sonra ekselansları doğru odada olduğumdan emin olmak üzere kendisi gelip bana gördüğü duyduğu tüm hayalet hikayelerini anlattı. Biri hariç hepsini keşfetmişti. Batı odasındaki bilinmeyen hayaletin belki beni ziyaret etmesi şerefine nail olabileceğimi ümit ettiğini söyleyerek bana tatlı rüyalar diledi. Soğuk geçen gece boyunca mumu yanık tuttum ve belki de Napolyon'la yüz yüze gelebilirim diye düşünerek arada bir battaniyenin altından bakındım. Ne var ki gördüğüm tek şey mobilyalar ve yatağın karşısındaki kapıda asılı duran atnalıydı. San Helena tam bir trajediler adası, Korsikalı için yakılan ağıtlar arasında unutulan trajediler. Ziyaretimin ikinci günü vali beni alıp ana yol üzerinden adanın kıvrımlarını dolaştırdı. Seyahatimizin bir anında vadiler ve tepeler arasında geçen bu yol birkaç rod, yani yaklaşık 5 metreye eşit eski ölçü birimi mesafesinde tam bir W şeklini aldı. Ne var ki yılan gibi dolanan bu sarp yollar oldukça iyi yapılmıştı ve bunu inşa etmek için sarf etmiş olmaları gereken emeğe doğrusu hayran kaldım. Yükseklerdeki dağ havası serindi ve insanı zindeleştiriyordu. Dediklerine göre ufak suçlardan dolayı idamın modası geçtiğinden beri yaşlılıkta sarp kayalıklardan düşmek veya yüksek dağlardan yuvarlanan taşların altında kalıp ezilmek dışında orada ölen hiç kimse olmamış. Amerika'daki Cotton Mather döneminde olduğu gibi San Helena'da bir zamanlar cadılar mevcutmuş. Günümüzde adadaki suç oranı yok denecek kadar az. Ben oradayken Vali Stendale'a bir yıl boyunca mahkemeye gelen tek bir dava dahi olmadığı için hukuk görevlileri tarafından beyaz eldiven verildi. Valinin evinden Jamestown'a arabayla dönerken memleketli Bay Clark ile Napolyon'un evinin bulunduğu Longwood'a uğradık. Fransız konsolosluğu görevlisi Bay Morillo, binayı bakımlı tutarak buranın saygıdeğer bir yer olarak kalmasını sağlıyor. Longwood'da yaşayan eşi ve yetişkin kızlarından oluşan ailesi tam bir zarafet ve kibarlık örneği. Günler, aylar, yıllar boyunca huzur içerisinde burada yaşamışlar ama San Helena'nın ötesindeki ufukları hiç görmemişler. 20 Nisan'da Spray yeniden denize açılmaya hazırdı. Tekneye dönmeden önce vali ve ailesiyle birlikte şatoda öğlen yemeği yedim. Lady Sterndale sabahın erken saatlerinde büyük çiftlik evinden yolda yemem için kocaman bir meyveli pasta yollamıştı. Nefis, çok katlı bir kek. Bitmesin diye az az yemeye karar verdim ama beklediğimden fazla dayanmadı. Son dilimini Batı Hint adalarındaki Antigua'da yudumladığım ilk kahvemle birlikte yedim. Eh, bu da rekor sayılır. Yola ilk çıktığımda kendi kız kardeşimin Bay of Fundy'deki ufak adada yaptığı kek de bu kadar dayanmıştı, yani 42 gün. Öğle yemeğinden sonra yolumun üzerindeki diğer ada olan Ascension için kraliyet postası hazırlandı. Ardından Bay Poole ve kızı bir sepet dolusu meyve ile Spray'e veda ziyaretine geldi. Demiri çektiğimde akşamın geç saatleri olmuştu ve yeni arkadaşlarımdan ayrıldığım için isteksiz bir şekilde batıya doğru açıldım. Uygun rüzgarlar sloop'un yelkenlerini bir kez daha doldurdu ve büyük çiftlik evinden gelen işaret ışığına baktığımda valinin Spray için yaktığı veda sinyalini ada arkamda karanlıkta kayboluncaya kadar izledim. Gece yarısına doğru bu ışıkla ufuk çizgisinin altında yok oldu. Sabah olduğunda görünürde hiçbir kara parçası kalmamıştı. Ufak bir olay dışında günler yine birbirinden farksız geçti. Vali Sterndale bir çuval işlenmemiş kahve vermişti. Amerikalı Clark ise şeytana uyup tekneye bir keçi koyuverdi. Çuvalları boynuzlayarak kahve çekirdeklerinin ayıklanmasına yardımcı olur dedi. Bu hayvanın faydasının yanı sıra aynı zamanda bir köpek gibi bana can yoldaşı olacağını da vurguladı. Çok geçmeden bu yol arkadaşımın, yani bu boynuzlu köpek türünün sıkıca bağlanması gerektiğini fark ettim. Benim hatam onu ana direkte zincire vurmak yerine sadece saman halatlarla fazla sıkmadan bağlamaktı ve bu bana çok pahalıya mal oldu. Canavarın denize alışmakla geçirdiği ilk günü dışında doğru dürüst huzurum kalmamıştı. Daha sonra belki de otlaklama içgüdüsünden kaynaklanan şeytani bir ruhla flok yelkenden tutun mataforalara kadar her şeyi kemirip yutmakla tehdit etti. Tüm seyahatim boyunca karşılaştığım en korkunç korsandı. Yağmalamaya ilk önce bir gün ben provada bir işle meşgulken o kamerada Batı Hint adaları haritamı yiyerek başladı. Ben de güya bu yaratığı güverteye bağladığımı sanıyordum. Ne gezer? Teknede o keçinin korkunç dişlerine dayanacak bir halat yoktu. Teknede hayvandan yana hiç şanslı olmadığım daha en başından belliydi. Keeling adasından gelen ağaç yengecini hatırlıyorum. Hapis kutusundan kıskacını dışarı çıkarır çıkartmaz hemen yakında duran deniz ceketimi lime lime etmişti. Üstelik bu başarısından aldığı cesaretle kutuyu parçalayıp odaya firar ederek önce genelde ne bulursa tahrip etmiş ve en sonunda karanlıkta benim hayatımı bile tehdit etmişti. Bu yaratığı eve canlı getirmeyi umuyordum ama bu mümkün değildi. Derken şimdi de bu keçi hasır şapkamı yiyip bitirdi. Böylece karaya vardığımda kafama geçirecek bir şey dahi bulamadım. Bu son kaba davranışı onun kaderini çizdi. 27 Nisan'da Spray Ascension'a vardı. Bu adada bir savaş gemisi garnizonu vardı ve adanın Lostromos'u tekneye geldi. Daha adamcağız tekneye adım atar atmaz isyancı keçi sandala atlayıp Lostromo ve ekibine meydan okudu. Bu alçağı bir an önce karaya çıkartmaları için onlara para verince hemen seve seve götürdüler. Burada mükemmel bir İskoç'un eline düştü. Üstelik hiçbir şekilde kaçma şansı yoktu. Benim kaderim ise yeniden yalnızlığın derinliklerine yelken açmaktı. Ne var ki bu deneyimin benim üzerimde kötü bir etkisi yoktu. Tam aksine denizde geçen bu yüce saatlerin oluşturduğu meditasyonla ruhum daha cömert, daha bir yardımsever oldu. Hornburnu civarındaki kasvetli bölgenin yalnızlığındayken meşru müdafaa dışında yaşayan hiçbir canlının hayatını almamaya karar verdim. Seyirlerim boyunca bu münzevi yaşam tarzı karakterimi o kadar etkiledi ki yemek için hayvan öldürmek bile bana iğrenç gelmeye başladı. Gerçi daha sonraları Samoa'da yediğim tavuk yahnisinin tadına doyulmazdı ama seyir esnasında kesip yemek üzere teknede tavuk taşımam önerisine gösterdiğim sert tepkiyi duyan Bayan Stevenson da yol arkadaşlarımı kesip yemenin cinayet ve yamyamlıkla eşdeğer olacağı konusunda benimle hemfikirdi. Evcil hayvanlara gelince, bu denli uzun bir seyir boyunca Spray'de yaşaması için asil ve kocaman bir köpeğe yetecek yer yoktu. Ufak bir it ise bana her zaman için kuduz hastalığını düşündürmüştür. Bir keresinde genç bir Alman delikanlının bu iğrenç hastalıktan ölüşünü gördüm ve hemen hemen aynı dönemde şirketinin kitaplarına benim sigorta bilgilerimi yeni kaydetmiş genç bir beyefendinin de yine kuduzdan öldüğünü duydum. Zamanında bir geminin tüm ekibinin güvertede koşturan bir köpekten kaçmak için direklere tırmandığına şahit oldum. Spray'in ekibinin herhangi bir köpek için böyle bir riski göze alması söz konusu değildi. Bu nedenle sıkça sorulan "Yanınızda köpeğiniz yok muydu?" sorusunu korkarım biraz fazla tepki gösteriyor. "Nereden bakarsanız bakın, köpek ve ben aynı teknede uzun süre kalamazdık." diye yanıtlıyordum. Belki kedi daha zararsız bir hayvan sayılabilirdi. Ama ne diyeyim, teknede kedinin yapabileceği hiçbir şey yok ki. Üstelik pek de arkadaş canlısı bir hayvan sayılmaz. Gerçi doğru, biri Keeling Kokos adalarında, diğeri ise Rodriguez'de olmak üzere tekneye iki kere sıçan geldi. İkincisi yanında bir de kırk ayak ile birlikte depoya girmeyi becermişti. Bunlardan birinin tekneden kaçmasını sağladım, diğerini ise yakaladım. Olay şöyle oldu. Birincisi için sonsuz acılar çekerek bir kapan hazırlamıştım. Güya yakalanacak ve mahvolacaktı. Ama üç kağıda gelmeyen kurnaz kemirgen hemen mesajı aldı ve kapanın tamamlandığı gün karaya kaçtı. Geleneğe göre gemiye fare geldiğini görmek iyiye alametmiş. Ben de Rodriguez'de olana katlanmayı düşünüyordum ama yaptığı bir disiplin ihlali sonucu bu fikrimden vazgeçtim. Bir gece teknem kendi kendine giderken ben de uzanmış uyurken kalkıp üzerimde dolaşmaya başladı. Hem de en hassas olduğum alnımdan başladı. Ben çok hafif uyurum. Küstahlığı burnuma kadar uzanınca "Sıçan!" diye bağırdım ve kuyruğundan tuttuğum gibi havuzluktan denize fırlattım. Kırk ayağa gelince sadece bacak ve zehirden oluşan bu alçak böcek de tıpkı sıçan gibi başımdan başlayarak beni kafa derimden acı bir ısırıkla uyandırdı. Bu da tahammül edebileceğimin ötesindeydi. İlk zamanlar çok acı veren zehirli ısırığa birkaç kere gaz yağı sürdükten sonra ancak rahatladım. Bu olaydan sonra bir süre boyunca yalnızlığımı bozacak herhangi bir canlı olmadı. Artık çoluğa çocuğa karışmış Bostonlu örümcek ve eşinden başka teknemde böcek filan yoktu. Ta ki Hint Okyanusu seyrim esnasında gelen yüzlerce sivrisineğin baskınına kadar. Adeta gökten inen yağmur suyuyla birlikte yağıyorlardı. Açıkçası bir fıçı dolusu yağmur suyu 5 gün boyunca güvertedeydi. Sanırım güneşin de etkisiyle olsa gerek çok geçmeden müzik başladı. Bu sesi gayet iyi tanıyordum. Alaska'dan New Orleans'a kadar duyulan aynı sesti. Yine Cape Town'da bir gün akşam yemeği yerken bir cırcır böceğinin şarkısını duydum. Ev sahibim Bay Branscombe benim için bir çift yakalamayı önerdi. Ertesi gün tekneye gönderilen, üzerinde Pluto ve Scamp yazılı bir kutunun içindelerdi. Onları kendi kutusunda bir kenara koydum ve denize çıkıncaya kadar birkaç gün boyunca yemek vermeden öylece orada bıraktım. Cırcır böceğinin bir şey yediğini hiç duymamıştım. Görünüşe göre Pluto yamyamdı ve kutunun kapağını açtığımda hapis odasının döşemesinde zavallı Scamp'tan geriye sadece kırık kanat parçaları kalmıştı. Pluto bile kaskatıydı. Bir daha hiç ötmemek üzere sırt üstü kazık gibi yatıyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 184.